Türkçe'nin hazırladığı Deprem Özel Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. VOA Türkçe muhabirlerinin deprem bölgesinden sizlerle izlenimlerini paylaşmaya devam ediyoruz. VOA Türkçe Mersin muhabiri Onur Erdoğan, depremin ilk saatlerinde bölgede olan gazeteciler arasındaydı. İskenderun, Hatay ve çevresindeki yıkımı, yaşananları Onur Erdoğan'dan dinliyoruz.
Benim yaşadığım en uzun depremdi bu. Bir dakika, belki bir dakikadan daha fazla sürdü. Aşağı indiğimizde bütün sokak dışarıdaydı. Zaten herkes, arabası olanlar arabalarında, olmayanlar işte dışarılarda ateş yakmış şekilde soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. Mersin'i biraz dolaştım. Özellikle dolgu olan sahil bölüme gittim. Orası gerçekten aslında deprem için son derece tehlikeli bir bölge. Ve çok yüksek binaların olduğu ve hala da yapılmakta olduğu bir bölge. O anlamda kritikti orayı görmek. Oraya gidip herhangi bir binanın yıkılmadığını görünce Mersin'in çok fazla etkilenmediği kanaati oluştu bende. Dönüşte paralel bir yoldan geçtim, farklı bir tarafları da görmek adına. Ve gerçekten oralarda da bir yıkım olmayınca Mersin adına en azından çok ucuz atlatılmış bir deprem olduğunu anladım. Mersin'deki durumu gördükten sonra Hatay'a doğru yola çıktım. Normal sürede diyelim ulaştım İskenderun'a öncelikle. Pac Meydanı vardır kentin girişinde. Oradan yaklaşık 1,5-2 kilometre boyunca sağlı sollu binalar yıkılmıştı. Yıkılmamış olanlar işte ağır hasarlıydı, hafif hasarlıydı ya da ama neredeyse sağlam bina yok gibiydi. Görünürde büyük iş makineleri olduğunu gördüm ve ilk etapta profesyonel yardımların oraya gitmiş olduğunu sandım. Daha sonra durduğumda, insanlarla konuşmaya başladığımda enkaz başında, herkes bana hayır, bunlar işte bizim sağdan soldan bulduğumuz iş araçları, burada işte arama kurtarma yapmaya çalışanlar, bizim tanıdıklarımız ya da yoldan geçenler, herkes ortak şekilde bunu söyledi. İskenderun kendince, işte kendi imkanlarıyla, çoğu zaman aslında bir imkan bile olmadan toplanan 3-5 kişi bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Tam bir çaresizlik ve umutsuzluk hakimdi. Biraz daha sakin olanlara derdimi anlatmaya çalıştım. Ben sizlerin sesini duyurmak için buradayım dedim ve onlarla daha rahat iletişim kurabildim ve anlatanlar, işte bilgi sahibi olanlar biraz bilgi verdiler. O sırada çok ilginç, çok çarpıcı bir görüntü, o aklımdan da çıkmıyor. Beyaz bir çarşafa bürünmüş bir kadın, sanki kefenin içinde gibi. Ona yaklaştım, onunla konuşmak isterken, çünkü o feveran ediyordu. Onunla konuşmak isterken yanındaki başka bir kadın, soru sorduğumda şimdi sana cevap verecek pozisyonda mı o gibi böyle bana tepki gösterdi. Ama bahsettiğim kadın anlatmaya başladı. Sanırım en azından konuşmak, haykırmak onu biraz rahatlattı ve onun bir aile apartmanı olduğunu, çocuklarından bir tanesinin ölü çıktığını, bir diğer oğlunun hala enkazda olduğunu, annesinin enkazda olduğunu ve yeni ameliyat olduğu için dizlerinden istese de çıkamayacağını, işte ve diğer enkaz altındaki diğer insanları saydı bana. Korkunç bir görüntüydü ve yani kimsenin gelmediğini söyledi, hiçbir yardımın olmadığını söyledi. Kendi kendilerine bir şeyler yaptıklarını söyledi. Başka yerlere de gittim ve tahmin edebileceğiniz korkunç görüntüler. İşte enkaz altında kalmış bir kadının kolu görünüyor mesela, ulaşılamıyor. Onu oradan alamıyorlar. İşte insanlar canlı hallerinden vazgeçmiş, yakınlarının cenazesine razı duruma düşmüşler. Büyük bir umutsuzluk, çaresizlik, büyük bir öfke hali. Öfke tabii kimsenin yardıma gelmemesiyle ilgili. Orada çekimlerimi tamamladıktan sonra akşama doğru Antakya'ya gittim. Çok yoğun bir trafik vardı. Benzin istasyonları kilometrelerce önünde kuyruk oluşmuş durumdaydı. Akaryakıt bitmiş. Birine uğradığımda yiyecek içecek bir şeyler almak için, yani neredeyse hiçbir şey kalmadığını gördüm. Reyhanlı'ya dönen bir sapak vardır, bir kavşak vardır. Oradan geçtikten sonra artık Antakya'nın içine doğru ilerlersiniz. O caddeye girdiğim anda zaten boyutu çok net gördüm. Yani İskenderun kötü durumdaydı ama Antakya kelimelerle anlatılamayacak durumdaydı. Bahsettiğim istikamette yaklaşık 1,5-2 kilometre sanırım ilerleyebildim. Çünkü korkunç bir trafik var ve en ufak bir şey yok. İnsanlar kendi kendilerini trafiği organize etmeye çalışıyorlar. Yani trafiği de gönüllüler organize ediyor. Sağlı sollu sanıyorum bir tane bile sağlam bina görmedim. İlerleyebildiğim kadar ilerledim. Ondan sonra arabamın benzini bitmek üzere olduğu için oradan çıkmam gerektiğine kanaat getirdim. Çünkü yani gerçekten orada kalsaydım eğer ne yapacağımı bilmiyordum. Ertesi gün çalışmam mümkün olmayacaktı. Çünkü elektrik yok. İşte kamerayı şarj edemeyeceğim. İşte arabamın benzini biterse yolda kalacağım. Nereye gideceğim belli değil. Su arıyorum, su bulamıyorum içmek için. Dönmeye karar verdim. Trafikten zar zor kurtulup geri döndüm ve o gece Antakya'dan Mersin'e herhalde 4-5 saatte falan ulaşmışımdır. Ertesi gün tekrar İskenderun'a gittim. Aslında Antakya'ya gidecekken bizim İstanbul ekibimiz Maraş'a gitmeye niyetlenip gidemeyince kar nedeniyle Antakya'ya gitmeye karar verdiler. Öyle olunca ben de tekrar İskenderun'a gittim ve fikri takip için az önce bahsettiğim o beyazlı kadının olduğu enkaza gittim tekrar. Ben oradayken iki küçük çocuğun ya da bebekti belki tam bilemiyorum. Cansız bedeni çıkarıldı. AFAD yok. Kızılay yok. Yani resmi hiçbir kurum yok. Yine mesela o gün bir gün öncesinden farklı olarak işte vinç de gelmiş. Vinçle kaldırmaya çalışıyorlar. Ben orada çekimleri yaparken yanıma birisi yaklaştı. Dönüp baktığımda bir gün önceki kadın olduğunu gördüm. Ben orada işte sizin sesinizi duyurmak için buradayım demiştim bir gün önce ona. Kadın yanıma yaklaştı ve gayet sakin ve çok sıradan bir şey söylüyormuş gibi. Hani sesimizi duyuracaktın? Öldü çocuklarım dedi. Ve gitti. Hayatım boyunca kulağımda çınlayacak bir cümle oldu bu. Başka yerlere gittiğimde mesela o caddenin paraleline gittiğimde yine enkazlar ve enkazın başında kimse yok. Hiçbir arama kurtarma ekibi yok. İnsanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orada haberini yaptığım kişilerden biri mesela devlet Hatay'ı unuttu. Siyasi bir şey söylemiyorum. Hatay'ı bizi unuttu devlet dedi. Bir diğeri işte annesini enkazdan cansız çıkarabilmiş ama diğer yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. İlk gelen siz oldunuz dedi mesela. Üçüncü gün Osmaniye'ye, dördüncü günde Adana'ya gittim. Osmaniye daha farklıydı Hatay'dan. Tabii yıkım da çok daha sınırlıydı diğer yerlere göre ama ilk geceden mesela çadır kent oluşmuş. Sıcak yemek çıkıyordu. Çocuklar için süt veriliyordu. Sadece AFAD değil, işte Kızılay, AKUT ve sivil kişi ve kuruluşların yardım araçları, tırları vardı. Psikolojik danışmanlık verilmeye başlamıştı mesela kampta. Sağlık Bakanlığı'na bağlı psikologlar orada danışmanlık veriyordu. Ertesi gün Adana'ya gittim. Adana'da da yine çok daha sınırlı bir yıkım vardı. Bölgesel yıkım yoktu. Bir sitenin bir bloğu yıkılmış, bir bloğu ayakta. Bu tip görüntüler vardı. Ama orada da daha organize yardımlar olduğuna şahit oldum.
VOA Türkçe'den Onur Erdoğan, depremde büyük yıkımın yaşandığı ve can kaybının olduğu İskenderun ve Hatay'dan izlenimlerini aktardı. Washington'dan yayın yapan VOA Türkçe'nin Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan depremle ve diğer tüm haberlerine web sayfamız voatürkçe.com'dan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Telegram'da tüm gelişmeleri, muhabirlerimizin olay yerinden geçtikleri haberler ve uzman söyleşileriyle aktarmayı sürdürüyoruz.